İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kanal Avrupa, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı, Sayelan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otal TV, Adın Uçurum, Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal, Süper TV ve Radyo, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Kaan Bey, Onur Bey, Furkan Bey, Erkan Bey ve Gökalp Bey ile sohbet edeceğiz. Nasıl başlamak istersiniz?
Evet, maşallah. Yani Allah'ın yaratış dillerini konuşuyoruz her gün. Allah'ın yaratış dilleri çok olduğuna göre artık birçok konuşacak konumuz oluyor her gün maşallah. Evet. Tabii bu Allah'ın yaratılışının karşısında 1859 yılından bu tarafa ortaya çıkarılmış ve yaklaşık 1,5 asırdır insanoğlunun inkar nevisi olmuş evrim teorisi var. Yani çok hayret verici şekilde hiçbir bilimsel delili, açıklaması, mantıklı bir yönü olmamasına rağmen milyarları peşinden sürükleyip değil mi? İnkara sürükleyen bir teori oldu. Ama bu teorinin bugün artık sonlarına geldik, sonunu yaşıyoruz. Çünkü insanlar artık bilimin vesilesiyle, hocamızın kitaplarının vesilesiyle her geçen gün Allah'a inanan insanların sayısı çok daha artıyor. Şimdi bu evrimcilerin zamanında öne sürdüğü delillerden, yani iddia ettiği, onların teorilerini, teorilikleri şey kanıtlamak için öne sürdükleri meşhur bir masal var. Atların evrimi masalı. Onunla ilgili şimdi sunumumuza başlayabiliriz.
Evet.
Atın evrimi senaryosu Hindistan, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da farklı devirlerde yaşamış dört ayaklı memeli fosillerinin evrimcilerin hayal güçleriyle birleşmesi sonucunda küçükten büyüğe şekilde çizilmesiyle ortaya atılmış bir iddia. Bakalım gerçek bu şekilde mi? Şimdi evrimcilerin öne sürdükleri 20'den fazla değişik atın evrimi şeması vardır. Bir bu istikrar yok. 20'den fazla şema var ortada. Sözde atın atasıyla günümüzdeki halini şematize eden 20'den farklı iddia var. Hepsi de birbirinden farklı olan bu soy ağaçları hakkında evrimciler arasında da görüş birliği yoktur. Neden yok? Çünkü sabit bir delil yoktu onun için. Tırnak sayısındaki düşüş ebatta ise güya küçükten büyüğe doğru giden düzenli artış evrimcileri ikna etmeye yetmişti diyor slaytımızda. Sözde bazı fosillerin tırnak sayısıyla ebatlarının sözde atın evrimine yakıştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Fakat atın milyonlarca yıl önce yok olmuş atası olarak sunulan Eohippus, halen Afrika'da yaşayan ve atla hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan Hyrax isimli hayvanın aynısıdır. Şu an şeklini görüyoruz. Atın ilk atası olduğuna inanılan Eohippus, günümüzde Afrika'da yaşayan Hyrax ile hiçbir ilgisi ve benzerliği olmayan canlı, işte resimlerini karşımızda şu an görüyoruz. Atla, yani bakın bir sonraki slide'da göstereyim. Yani atla iddia edilen o Eohippus'un hiçbir alakası, benzerliği yok. Eohippus ile aynı katmanda günümüzde yaşayan at cinslerinin de fosilleri bulundu. Bu modern at ile, yani günümüzde yaşayan at ile onun sözde atasının aynı zamanda yaşadığını göstermektedir. Ki atın evrimi diye bir sürecin hiçbir zaman yaşanmadığının en açık kanıtıdır. Atam diyor, yanında duruyor atası, beraber yaşıyorlar.
Tabii
ki. Ne ara bu hani süreçte gelişti?
Atalık oldu yani.
onu niye ata diyorsun o zaman değil mi? Aynı evet. Yaşta. O zaman ata değil.
Hayır, bir de zaten büyüklüğüne göre bir şeyi sıralayıp da ondan evrimleştiğini ileri sürmek yani çok bilim dışı, cahilce bir şey. Çünkü zaten günümüzde yaşayan birçok canlı türünün farklı ebatlarda kendi içinde çeşitlilikleri var. Yani mesela köpeklere bakıyorsun. Köpek tek bir tür içinde bir sürü farklı çok küçücüğü de var, büyüğü de var. Ha, şimdi onları da peş peşe koy. İşte bunlar bu sırayla evrimleşti falan. Yani şu anda da mesela birbirinden farklı büyüklüklerde, farklı yapılarda atlar var. Hepsi zaten bir arada yaşıyorlar. Zaten dediğin gibi yani bir şeyin diğerinin atası olabilmesi için aralarında çok büyük bir zaman farkı onların iddiasına göre olması gerekir. Zaten böyle bir şey hani istediği kadar zaman olsun böyle bir şey olmaz ayrı konu da. Hani kendi iddialarıyla da çelişiyorlar. Çünkü dediğin gibi aynı dönemde yaşıyor. Ne oldu? Hani ondan gitti at oldu öbürü de hani bir kısmı da değişmeden öyle kaldı mı? Yani onun için zaten tamamıyla masala yönelik bir anlatım tarzı.
Evet, hayali oldu çok belli.
Kesinlikle. Zaten yani araştırdığın zaman bir şekilde bir sahtekarlıklar ortaya çıkıyor. Aynı şekilde yine insanların örneğinde işte hep kitaplarda gösterilen o aldatmaca işte maymundan yavaş yavaş yukarı doğru yükselen böyle insana doğru evet, giden evet. Ve işte Homo erectus, Homo sapiens'e doğru. Yine baktığımız zaman da o maymun türü de dahil en son işte Homo erectus ve Homo sapiens'in aynı zaman diliminde yaşadığı zaten görülüyor. Evet. Yani bu bilimsel hani bulunan bir şey. Atası olup da aynı zaman diliminde aynı anda nasıl yaşıyor? Yani bunu hani zaten sahtekarlığı burada yani insan bir bakması evet. Lazım. O bir şey uyduruyorsun bari en azından hani o zaman diliminde olmasın değil mi?
Tabii tabii canım.
Yani evrimcilerin çok sevdiği milyonlarca yıldır gelişti diyebilecek bir konu yok.
Evet.
İkisi de aynı anda yaşıyor. Evet. Aynı günümüzde yaşıyor.
Evet.
Mesela Homo erectus denilen iskeletlerin yapısına bakıldığında günümüzde yaşayan Avusturya'daki aborjinler, Afrika'daki pigmelerin kafatası yapısıyla aynı.
Evet.
Onların ebatları nispeten daha küçük değil mi? Boyları daha kısa. Bulunan iskelet yapıları, fosiller de bununla tam örtüşüyor. Ya yani bunun maymun olduğunu iddia edecek herhangi bir veri yok ortada.
Tabii canım. Evet.
Ama hayal var. Hayalinde sınırı yok. Bunlar da hayallerini konuşturuyorlar. Ama kesinlikle. Bilim hayali ortadan kaldırıp değil mi? Gerçeklerin hepsini öne sürüyor. Şimdi devam edebiliriz. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nde ünlü British Museum, bu Pitt Down adamın da sergilendiği yerde yer alan atın evrimi sergisi. Bu böyle bir bölüm var müzede. Gerçekte atın evrimine dair hiçbir somut bilimsel bulgu içermemektedir. Her biri farklı bir hayvana ait iskeletlerin boyutlarına göre birisi küçükten büyüğe doğru dizilmiş hayvanların iskeletlerinden başka bir şey değildir. Kasım 1980'de Chicago Doğa Tarihi Müzesi'nde 150 evrimcinin katıldığı toplantıda söz alan Boyce Ransberger, atın evrimi senaryosunun fosil kayıtlarında hiçbir dayanağı olmadığını şöyle anlatmıştır ki Chicago ve Chicago Doğa Tarihi Müzesi evrimsel çalışmalarıyla çok öne çıkmış bir üniversite ve oradaki ekip özellikle evrim konusunda bayağı ciddi demeyeyim de yani hevesli çalışmalar yapmayı seven bir ekip. Onlardan birisi diyor ki ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğunu uzun zamandır bilinen bir gerçektir. Kademeli değişim yerine her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta, değişmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir. Bunu Boyce Ransberger artı Stephen Jay Gould ve bilinen ünlü birçok evrimci paleontoloğun ağzından biz buna benzer itiraflar çok duyuyoruz. Hı. Neden? Çünkü bulunan veri bu. Değil mi Furkan? Sen jeoloji mühendisisin. Yani toprağın altındaki katmanlar kaya parçası. Bunların hani bulunan madenin muhteviyatı sonradan değişebilecek bir şey değil. Evet. Kazıyorsun ve çıkıyor hazır olarak. Aynen. Ve görüyorsun, gözlerine idrak edip gözlemliyorsun. Bakıyorsun, bir değişim yok. İddiayı kanıtlayacak herhangi bir veri de yok. Ara geçiş fosil de yok. Yani tabiri caizse yer küre yalan söylemez.
Evet.
Yer küre taşlandı mı? Karşımıza kanıt çıkarıyor, biz de gördüğümüzü söylüyoruz. Evet. Var mı değişiklik?
Yok. Değişim zaten olmadığı gibi. Yani o aradaki bize işte bilmem şundan şuna dönüştü. İşte yok daha önceki bilmem ne işte Latince ismi ata dönüştü falan. Yok işte dinozor elini çırparken sinek avlamaya çalışırken işte kanatlandı falan. Hani onun olması için bu anlattıkları hikayede hipotez paçavrası diyelim yani ona.
Evet.
Onda şöyle bir gerçek var. Şimdi bunları anlatırken ara geçiş formu denilen şey mutlaka bir anda olacak bir şey değil o da olsa. Yani binlerce, milyonlarca ara geçiş formu olması
tabii,
lazım.
Tabii.
Fakat bir tane bile yok.
Evet.
Mesela daha önce verdiğimiz örneklerde de olduğu gibi mesela balık fosili, elimizde balık fosili var. Elimizde başka mesela kaplumbağa fosili de var. Ama balıktan kaplumbağa geçişte o ara çok uzun olduğu için milyarlarca ara geçiş formu olması lazım. Evet. Diğerlerinden milyonlarca varsa. Ama bunlardan bir tane bile yok. Ama diğerlerinden milyonlarca var. Zaten başta böyle tek başına bu her şeyi ispat ediyor ya. Yani. Bunun evet. Gerçek olmadığı.
Tabii. Zaten öyle bir tane atı işte 5 tane atı sıraya koymakla bu iş olmuyor ki.
Evet.
Yani bütün canlı türleri için aynı hikayenin delilini getirmeleri lazım. Şimdi Gökalp'in de Furkan'ın da dediği gibi bir tane yok yani. Milyarlarca olması gereken fosilden bir tane yok. Öbürünü yani tam olduğu gibi yaratıldığını ve hiç değişmeden günümüze geldiğini kanıtlayan da 300 milyon tane fosil var. O mesela biraz önce hani çizimden bahsettin ya, işte hani yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Mesela o çizim tamamıyla hani yalan, hayal, sahte, evet, hayal, insanları kandırmak için bilimin bütün dallarına ters bir çizim. Zaten öyle bir süreç yaşanmamış, öyle bir fosil yok. Artı böyle bir şey onların teorisine de aykırı. Dört ayağının üstünde yürüyen bir canlının iki ayağının üstüne kalkması ona bir avantaj sağlamıyor ki öyle bir şey yapsın. Bir de çünkü aralarda yambirik gümpirik yürüyor olacak yani. Ne tam ayağa kalkmış olacak, evet, ne de dört ayağı üstünde yürüyor olacak. Yani böyle bir yürüme şekli yok zaten. Yani yürüyüş inceleyen bütün bilim adamları zaten insanın yürüme şekli çok mucizevi. Evet. Ya düşünsenize hani ayaklarımız vücudumuza göre çok küçük alanlar. Onun üzerinde çok dengeli bir şekilde ritmik, evet, hareket yapıyoruz. Hiç hani sağlıklı bir insanın dengesi bozulmadan yürüyebiliyor, koşabiliyor. Hani çok farklı şeyler yapabiliyor. Şimdi bu öyle sonradan kazanılacak falan bir özellik, evet, değil. Yani onun o denge mekanizmaları, beyinde çalışma sistemi, kas koordinasyonu, o büyük bir yaratılış mucizesi. Evet. Ancak öyle yaratıldığı zaman o öyle olur. E şimdi hayvan açısından düşün. Neye göre ayağının üstüne kalkmak isteyecek? Ağaca çıkamıyor bu sefer istediği gibi. Hızlı koşamıyor. Ondan sonra işte bir sürü şeyde dezavantajı var. Ha yarın bir gün ben medenileşirim. Hani ayak üstünde olursak takım elbise giyeriz iyi olur falan mı diye düşünecek maymun yani. Onun için yani mesela o çizim her açıdan yalan bir çizim. Onu ama zaten klasik evrimcilerin yöntemi, ha, mutlaka bu tip insanların gözünü boyamaya yönelik çizimler yapıyorlar. Kesinlikle. Niye? Delil koyamıyor. Fosil koyamıyor. Gerçek bir şey olsa onun resmini, fotoğrafını çeker, oraya koyar. E yok. E ne yapacak? Kendi eliyle çiziyor. Evet. Gören insan da ya diyor, aa bak bunu bak bu kadar çizmişler, bir de bilim dergisine yayınlanırsa herhalde vardır bir bildikleri deyip yüzyıllarca bu insanları bu şekilde kandırmışlar. Hocam, ama Allah'ın izniyle
bilim adamı hata yapmaz diye düşünüyorlar insanlar. Bilim adamları hata yapmaz diye düşünen insanlar ağzından çıkan kelimelere de inanıyordu tabii artık. Durum onların gibi istediği gibi değil. At koşturamıyorlar artık rahat rahat. Maymundan insana geçiş yani işte az önce anlattınız. Yani bu Piltdown adamı var işte, ondan biraz bahsedelim yeri gelmiş. Evet. Yani başlı başına bir hani sahtekarlık ve 40 yıl boyunca da onu müzede sergiliyorlar. Biraz bahsedelim ondan. İnsan, evet, beyni ve maymun çenesi, evet,
insan, evet, insan kafatası,
maymun çenesi güzel bir şekilde evrimci beyler, evet, birleştiriyorlar onu ondan sonra ve incelendiğiniz zaman zaten eklemler arasında uyuşmazlıklardan tutun da işte bir şeye koyduğun zaman asiste koyduğun zaman üstündeki benekleri çözülmesine kadar yani işte üstüne şey yapmışlar, tam şu an adını hatırlayamayacağım,
potasyum,
evet, evet.
Eskitmişler.
Ondan, eskitiyorlar ki hani aynı zaman dilimde işte ikisi, evet, gözüksün falan diye. Sonra işte insanlığın önce maymundan geçişte beyni evrimleşmiştir falan gibi saçma sapan hikayeler. En sonunda da zaten Piltdown adamının akıbeti çöp kutusuna atılıyor ve hikaye bitiyor.
Tabii. Bir de bu tabii şey açısından da çok korkunç bir durum onlar açısından. Yani bu çok büyük bir sahtekarlık. Yani niye böyle bir şey yapsın ki birisi? Yani birisi kendince öyle bir şeye diyelim ki inandı. Yani yanlış bir inancı olabilir. Onu kendince savunuyor da olabilir. Hani bunu belli bir şekilde toleranslı bakılabilir. Ama bilim adına ortaya çıkmış birileri böyle bir sahtekarlığı kasıtlı olarak yapıyorsa bu demektir ki özellikle toplumu belli bir düşünceye yönlendirmek için yapıyorlar.
Bir yalana inandırmak, evet, için yapılan, evet, bir şey bu.
Aynen öyle. Yani burada bir başka bir şey var, başka bir plan var. Yani o materyalist kafayı insanlara anlatabilmenin tek yolu bu olduğu için onlar açısından sadece kâğıt yapıyorlar.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Rabbimiz bize bildiriyor zaten bu tip adamların, evet, olacağını. Kolmuş şeytan Allah'a sanırım. Onlar gece gündüz Allah'ın yolundan insanları saptırmak için hileli düzenler kurarlar diyor. Gerçekten, evet, de bu insanlar gece gündüz bütün zamanlarını, paralarını bu yolda harcıyorlar ki insanları Allah'ın yolundan, Allah'ın varlığından yani olmadığını ispatlamak için Allah'ın var. Ama bütün buldukları deliller de bizim işimize yarıyor. Evet, çünkü yalanları hem Allah onları aşağılık kılıyor. Bu bütün bulunan bu şeylerle yani yalancı olduklarını, aşağılık, evet, olduklarını herkesin yüzlerine vuruyor. Herkes de bunu görmüş oluyor.
Evet,
bu çok önemli bir konu.
Ayette belirtildiği gibi Gökhan Bey'in söylediği gibi hileli düzenler kuruyorlar. Evet. Yani dost doğru dürüst bir düzen kurmuyor. Hile yapıyor işin içinde. Evet. Çünkü delillerin olmadığı ortada. Bunu kanıtlamak için hakikaten bilimsel değil ama ideolojisini kanıtlamak için hile yapıyor. Şimdi bu evrim teorisi hocamızın söylediği gibi bir putperest bir pagan dini. Eski puta tapıcılar da kendilerine put yapıyorlar. İşte Nil'in çamurlarından kendileri sertleştirip kilden pul inşa edip sonra da ona tapıyorlar. Mesela o düşüp kırıldığı zaman da uğursuzluk geleceğinden korkuyorlar. Böyle batıl inanışları var. Şimdi bu ara geçiş aldat fosil aldatmacalarında da yine aynı mantığı görüyoruz. Adam kendi eliyle bir put yapıyor. Sonra ona tapıyor. Yani diyor ki benim teorimin kendi teorisi onun pagan dini. İlahı da bu diyor. Pitdan adamı. İşte ben buna tapıyorum diyor. Normalde isimler değişik ama mantık aynı. Allah 14 asır önce Kur'an'da bunu çok açık bir şekilde söylemiş. Hiçbir değişiklik yok. Hileli düzen kuranlar o zaman da kuruyordu. Şimdi de kuruyor. Yani bu dinin gereği bu. Pagan dininin gereği. Putperest dinin gereği bu. Bunu harfiyen günümüzde de halen uygulayan evrimciler yine oluyor. Asırlar öncesinde uygulayan insanlar da oluyordu. Arada ideoloji aynı olduğu için herhangi bir fark olmuyor Allah'ın izniyle.
Bunlar mesela televizyon kanalları kuruyor. İşte National Geographic, Discovery. Bunlar bütün gece gündüz yüzlerce bilim adamı, yani adam zamanını da harcıyor. Bütün gün o hayvanın başında bekliyor, değil mi? Fotoğraflarını çekiyor. Onun hayat tarzını öğreniyor. Her şeyi öğrendikten sonra bakın görüyor musunuz bu işte evrime delildir diyor. Bir yalan olarak. Ama Allah'ın gerçekten bir başka bir ayetinde Yüce Rabbimiz diyor ki onlar diyor gece gündüz Allah'ın yolundan saptırmak için hileli düzenler kurdular diyor. Mallarını harcarlar diyor ve bundan böyle de harcayacaklar diyor. Evet. Ancak bu onlara iç acısı olacaktır diyor. İnşallah. Gerçekten de ayette belirtildiği gibi harcadıkları bu para, bu zaman, bu efor hep yaratılışı kanıtlıyor. Evet. Allah'ın yaratış sanatını kanıtlıyor. Bu onlara iç acısı oluyor. Mesela onların yaptıkları her şeyi bizim kitapları, hocamızın kitaplarında mevcut. Onların yaptığı şeyle biz onları kullanıyoruz ve onlara iç acısı oluyor. Ya biz bu kadar zaman harcadık buna, bu kadar para harcadık. Bak görüyor musun gene onlara yaradı. Tabii. Yani şeye bari içlerine iç acısı oluyor. Çok güzel bir şey.
Bir de zaten şöyle de bir şey yani onu mesela bu evrime delildir de diyemiyor artık adamlar da. Direkt demagoji yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Mesela orada çok kendilerinin de tanımlayamayacağı şeyler kullanıyorlar. Mesela diyor ki bak tabiat mucizesine bakın ki şöyle bir özellik olmuş. Tabiat mucizesi ne demek yani mesela? Doğa ananın yarattığı canlıya bakın diyor mesela. Ne demek yani doğa ana? Hani haşa Allah'ın yerine kendi işte bir put, bir isim uyduruyor doğa ana diye. Tabiat mucizesi ne demek ki yani? Tabiat dediğin taş toprak, yani bitkiler, hayvanlar. Onun nasıl bir mucizesi olacak? Bir de senin materyalist kafanda mucize ne demek? Yani tabiat diye bir şey var, onun bir gücü var, onu bir de mucize yapıyor. O mucize sonucunda da mesela işte rakunlar dişleriyle kemirerek şey yaparak barajlar kuruyor bilmem, yani bu olacak iş mi? Ya ve bunu sen doğaya, taşa, toprağa bağlayacaksın. Getiriyorlar, hakikaten o son cümleyi çıkart, anlattıkları her şey doğru. Orada diyecekler ne? Hani Allah ne güzel yaratmış, ne muhteşem yaratmış, Sübhanallah. Hani biz burada Allah'ın yaratılış kudretini görüyoruz, yaratma kudretini görüyoruz diyeceği yerde işte bir kelime oyunu yapmaya çalışıyor ama Gökhan hocamın dediği gibi onlar da hepsi içine yürek acısı oluyor çünkü biz alıyoruz o güzel o belgeselleri.
Tabii
canım yani doğru yorumuyla anlattığımız zaman kalplere şifa alıyor. Öbür türlü dinleyince insanın içi sıkılıyor. Tabii. Yani tamam bana ne der adam yani işte oraya gitmiş de termitler şunu yapmış bunu yapmış. Ama sen onun bir yaratılış mucizesi olarak izlediğin zaman hakikaten çok heyecan verici. Evet. İnsanın çok hoşuna giden, mesela gözü görmeyen karınca büyüklüğündeki canlı 6-7 metrelik daha yüksek yuva yapıyor. O yuvanın içinde mantar yetiştiriyor. Havalandırma sistemi kuruyor, sıcaklığını ayarlıyor. Merdivenler var, yollar var. Yüz binlercesi bir arada yapıyor, yollar birbiriyle bağlantılı falan. Yani bu hani belli ki bunu bu böcek yapamaz bunu. Allah ona öyle yapmak için ilham vermiş, öyle yaratmış. Bunu böyle baktığın zaman güzel ama dediğin gibi onlar sabahtan akşam onları kamerayla çekiyor sağ olsunlar. Biz de kullanıyoruz yani.
Ya zaten yani tabiata bakıyoruz, doğaya bakıyoruz. Zaten bir sanat var. Yani yaratılışın gerçeği var hakikaten. İşte dağlar, denizler onların haricinde... Yani sistemden zaten bahsetmiyorum işte yer çekiminden ya da denizin işte suyun özelliklerinden, termal özelliklerinden yani onlar bile muhteşem ki bir de insan vücuduna baktığım zaman hücreye içi su dolu baloncuk diyen zihniyetten bahsediyoruz. Yani o hücre denilen şey onlar da biliyor akılsız şuur yok aklı yok ama neleri başarıyor hayatta her gün bizim ayakta kalmamızı sağlıyorlar. Tabii, yani inşallah. Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi her biri ayrı ayrı ne emirleri yerine getiriyor, ne kadar görevlerini yapıyorlar ki biz hayatta kalıyoruz yani. Çok doğru. Onları da irdelemek lazım yani.
Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah hem inkarcıların hem de iman edenlerin durumunu, psikolojisini ve yapacakları eylemleri Allah örnekleriyle birçok ayette açıklıyor inşallah. Aynı şekilde bilimsel yönden de Kur'an'da birçok mucize var. Ki insanlar idrak etsinler özellikle ahir zamanda Kur'an'ın hak kitabı olduğunu. Yani Allah'ın vahiyle yazdırılmış yüce bir yaratıcı, her şeye gücü yeten, yoktan var edebilen, her şeyi bilen ancak Allah tarafından yazdırılabilecek bir kitap olduğunu anlasınlar, iyice kanaatleri gelsin diye inşallah Allah bize bu yıllarda Kur'an mucizelerini de bilimsel olanlarına açık bir şekilde gösteriyor. Bunlardan bir tanesi de mesela yeryüzüyle, değil mi?
Evet. O zaman yayılan yeryüzünden biraz bahsedelim.
Evet. Şöyle.
Bir ayetle başlamak istiyorum. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve o yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlar da düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rahat suresi 3. ayet. Evet, yukarıdaki ayette yayıp uzatan olarak çevrilen Arapçada medde elarda ifadesi kaplattı, yaydı, esnetti, çekip uzattı, sündürdü, genişletti, açtı ve döşedi gibi anlamları karşılık geliyor. Ayette dağların ve ırmakların oluşumundan bahsedilirken yeryüzüyle ilgili bu kelimenin kullanılması son derece hikmetli. Çünkü yeryüzünün oluşumuyla ilgili bilimsel açıklamalara bakarsak dağların ve nehirlerin yeryüzünün esnetilerek genişlediği esnada şekillendiği bilgisi karşımıza çıkıyor. Günümüz bilimine göre kıtalar okyanuslar üzerine yüzeyinde süreklenerek birbirlerinden ayrılmazlar. Ama kıtalarla birlikte okyanus tabanı da astronosfer ya da üst manto denilen yüksek ısı ve basınç altındaki sıvı magma katmanın üzerinde yüzerler. Dolayısıyla dünyanın dışta gözüken karasal kıtaları yanı sıra denizin altındaki yer kabuğu da hareket halinde oluyor. Kıtaları taşıyan levhaların gerilerek genişleme, yayılma, uzama, esneme olarak tarif eden harekete nedeniyle günümüzde kıtalar yılda yaklaşık 3 santim kadar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Deniz tabanında meydana gelen en belirgin genişleme ise Arabistan ve Afrika arasındaki okyanus zemininde gerçekleşir ve iki kıta diğer kıtasal levhalardan 3 ya da 4 kat daha hızlı olarak birbirinden uzaklaşır. Genişlemenin deniz tabanında değil de karalarda gerçekleşmesi halinde ise Doğu Afrika, Arabistan bölgelerinde büyük derin vadi, yani The Great Rift Valley gibi giderek genişleyen vadiler oluşuyor. Yeryüzünün yayılması nedeniyle sadece dağların yükselmediği, aynı zamanda da belli başlı nehir yataklarının da oluştu. The Expanded Earth, yani yayılan dünyada kitapta şu şekilde aktarılıyor. Her halükarda en şiddetli basınç yeryüzünün başlıca nehirleri bölgesinde gerçekleşir. Bu gelişme sonucunda başlıca nehir yataklarının rastgele erozyonlarla değil, bu genişlemenin sonucu olduğu görülmektedir. Kıtalar genişlemekte olan bir yüzeye sabitlendikleri için bu genişlemenin kara parçalarını yaydığı ve en fazla gerilimin oluştuğu noktalarda kırılarak nehirleri oluşturduğu sonucuna varılabilir. Utah Jeolojik Araştırma Merkezi'nin açıklamalarında da Amerika kıtası ilgili bazı bilgiler var. Onlardan da bahsedelim hemen. Ovalık ve çöküntü bölgeleri yeryüzü kabuğunun doğu batı yönünde genişlemesi nedeniyle son 10 ile 20 milyon yıldır oluşmakta. Bu esneme hareketi nedeniyle bir gerilim meydana geliyor. Yavaş ve sürekli bir hareket ya da bir fay hattı boyunca oluşan ani hareketler, yani yer kabuğunda bir çatlama sonucunda bu gerilim salıveriliyor ve depremler meydana geliyor. Deprem sırasında dağlar yükselirken vadiler ise fay hatları boyunca derinleşirler. Bu yayılma esneme hareketi bugün hala devam ediyor günümüzde. Yeryüzünün genişlemesi, yayılması gibi tespitler. Şimdi bilim, yani ancak günümüz bilim dallarında kapsamlı araştırmalar yaptığımız zaman bulduğumuz şeyler. Yani işte jeolojik araştırmalar, fay hatları, kırılan işte levhalar, tektonik işte yani hangi, nerede olabileceği, bunların hepsini araştırması günümüzde artık daha ileri teknolojide, daha da yoğunlaşarak çalışmalar yapılıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de 14 asır önce bize veriliyor. Yani mucizelerden bir tanesi de bu. Gerçekten. Yapılan hassas ölçümler yer kabuğundaki genişlemenin hani nasıl olduğunu, işte yavaş hareketler mi var, daha aktif mi o bölge, onları bulmamıza yardımcı oluyor günümüzde. Ama dediğim gibi hani bütün bu anlattıklarımız, bütün bu süreçler, işte kıtaların kıta kıta çarpışmaları, levhalar, tektonik faylar falan, bunların hepsi dediğim gibi 14 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de mucize olarak bize Allah tarafından bildirilmiş.
Ve bu şunun için çok önemli, Onur Hocam'ın en başta söylediği konu çok önemli. Bunlar bizim Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu anlamamız için deliller. Zaten hani Müslüman için Allah'ın vaadi yeterlidir. Allah Kur'an'ın hiçbir zaman değişmeyeceğini vaat etmiş bize. Ama mesela dini yeni tanıyan, Müslümanlığı yeni öğrenen, mesela Allah'a inanıp bütün dinleri araştıran bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman hem oradaki anlatım, oradaki edebi yapı, oradaki anlam onu etkilediği kadar mesela bunlar da hiç kimsenin inkar edemeyeceği çok açık deliller. Şimdi o dönemde bu anlatılan konuları herhangi bir insanın bilmesi mümkün değil. Yani böyle bir bilgi dünya üzerinde yok. Ama Allah bunu Kur'an'da bildirmiş. Yani işte kıtaların yayıldığını, bunların da dağ ve ırmakların oluşumundaki etkisini oradan anlamışız. Hani daha önceki programlarda detaylı anlatılan onlarca, yüzlerce böyle örnek var. Yani demirin atom numarasından, işte atmosferin 7 tabaka olmasına, yerin 7 tabaka olmasına, işte günlerin 365 kere geçmesine, ay kelimesinin işte 12 kere, yani bunun o kadar çok delil var ki bütün bunlara baktığımız zaman biz diyoruz ki bunu asla ve kesinlikle ne bir insan ne de milyon tane insandan oluşan bir heyet oturup bir araya gelse yazamaz. Evet. Çünkü Allah isterseniz bütün çağırabildiklerinizi de çağırın, bunun gibi bir 10 sure getirin diyor ayette. 1400 yıl geçmiş, hiç böyle bir şey yok. Yani ne edebiyatçılar gelmiş geçmiş, bilim adamları, insanlar benzer bir 10 sure getirmeye teşebbüs bile edememişler. Çünkü öyle bir hem anlam bütünlüğü hem çok derin insanın hidayetine, imanına vesile olan bir anlatım. Her konuya en güzel bir açıklama var ama bunun yanında orada verilen çok önemli bilgilerle de Kur'an'ın bugünkü bilimsel gerçeklere ışık tutması var. Yani bunların hepsinin aynı kitabın içinde olması zaten ancak onun Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın mucizesiyle olacak bir şey. Evet. Bu da onlara çok güzel örnek olan konulardan biri inşallah.
Ya o dönemlerde daha dünyanın yuvarlak olduğu bile hani birçok kişi tarafından bilinmeyen muamma bir konu iken yerkürenin hem yuvarlak olduğu, hem karalar ve denizlerin belli bir oranda olduğu ve bu karaların her yıl belli bir oranda genişlediği, Kur'an'ın da bu karasal genişlemenin değil mi belli bir ölçü içinde olduğuna işaret etmesi çok açık, hakikaten mucizevi bir konu. Evet. Hani bilimsel çalışmaların o dönemde bu anlam, bu dalda olmadığı bir dönemde bilinebilmesi mucizevi.
Zaten uydu, işte uydudan çekilen fotoğraflar, 20. yüzyıl teknolojisi. Yani o fotoğraflardan bile kıtaların birbirini tamamlayan parçalar olduğunu işte çekilen fotoğraflardan öğreniyor bilim adamları. Ve bu gerçekler dediğim gibi 14 yüzyıl önce var. Yani kıtaların işte daha önce birleşip ayrıldı ve şimdi çok hassas aletlerle hala yayıldığını öğrenebiliyoruz. Yani biz bilim adamları araştırıyor tabii. Biz de burada onların adına hani konuşmuş oluyoruz ama dediğim gibi yani çok hassas aletler daha günümüzde işte en son yine gazete çıkmıştı 3-4 ay önce falan yapılan araştırmada yeryüzünün genişlediğine dair tespitler söylemişlerdi.
Allah başka bir ayette de her şeyi bir düzen içerisinde yarattığını söylüyor. Mesela karalar hareket ediyor. Evet ama normalde biz dünyadaki yaşamın tamamına baktığımızda aslında yaşam zaten kendi başına olması bir mucize. Çünkü yaşamın olması için her zaman çok hassas değerlerin aynı ortamda sürekli bulunması gerekiyor. Bu hassas değerler hakikaten çok ince değerler. En basitinden dünyadaki yer kabuğunun kalınlığı, biliyorsunuz dünyanın iç kısmı hala erimemiş, içi sürekli katılaşmamış, eriyik halde çok sıcak magmanın sürekli dönen, hem manyetik bir alan oluşturan hem de çok büyük sıcaklıkta dönen magmanın biz üstündeyiz bir kere. Bunu hocamızın belgesellerinde de bu örnek çok veriliyor. Elmaya benzetecek olursak dünyayı, yer kabuğunun kalınlığı elmanın kabuğu kadar. Bir kere bu çok ince bir nokta. Normalde her an magma bir yerden çıkıp yutabilir karayı. Çünkü magmaya göre kara çok hassas bir kalınlıkta. Karaların sürekli hareket ettiğini, tektonik hareketlerin olduğunu, coğrafi olayların olduğunu, gökyüzündeki esen rüzgarın ve bulutlardan düşen su damlalarının yine bir ölçüyle olduğunu, gökyüzünü oluşturan atmosferin katmanlarının da bir ilim ve bir ölçüyle olduğunu, yerküredeki katı kısmındaki katmanların da yine hepsinin ayrı bir özellikte olduğunu biliyoruz. Ve bu tabakaların neredeyse tamamında da yaşayan ayrı bir canlı grubu var. Şimdi çok yüksek irtifalarda yaşayan canlılar var. Kuşlar uçuyor ayrı konu ama tek hücreli canlılar da mesela uçuyor. Havada gezen canlılar var. Karaya indiğimizde karanın hemen üstünde dağlarda, yanardağların içerisinde, ondan sonra çamurların içerisinde, denizin, girdiğimizde denizin, okyanusun kilometrelerce altında, evet, üstünde nereye baksak can görüyoruz, hayat görüyoruz. Evet. Ama hayatın olması her zaman için çok çok hassas dengeler gerektiriyor. Mesela balığın vücudundaki binlerce proteinden sadece bir tanesinin, mesela diyelim basıncın o anki ayarlamasını, derinliğinin ne hangi derinlikte olduğunu ona bildiren, ölçen proteinlerin o an çalışmadığını düşündüğümüzde, evet, balığın hayatı devam edemeyecektir. Ama binlerce, trilyonlarca balık belki denizlerde milyonlarca yıldır hayatta. Belki kendi trilyonlarca tek hücreli canlı gökyüzünde, suyun dibinde, gözümüzde görmüyoruz. Bizim içimizde her yerde hayatta devam ediyor. Ve diğer kara canlılar da hayatta devam ediyor. Yaşam çok çok hassas dengelerde olmasına binaen bu kadar trilyonlarca canlının yaşıyor olmasına ve çok konforlu bir hayat yaşıyor olması zaten bize çok yüksek bilimi olan, ilmi olan ve her an her şeyi kontrol eden Allah'ın biz kudreti altında olduğumuzu gösteriyor. Hı. Çünkü aksaklık olduğu zaman Allah bize mesela onu gösteriyor. Hakikaten hastalık oluyor. Hastalığın etkenine bakıyorsun ne olduğuna. Sadece bir tane gendeki ufak bir kimyasal bazın yer değiştirmesi oluyor. Sonucu da ölüm. Veya mesela 6 parmaklık geni var. Bir gendeki mutasyon, tek bir harfin değişikliği parmakların tamamının yok olmasına yol açıyor. Veya vücudumuzdaki çok hayati proteinlerin, mesela insülin, mesela hemoglobin, mesela aldosteron, bu hormonları şifreleyen genlerdeki sadece bir kimyasal bağdaki kopukluk veya şekil değişikliği canlının ya ölümüne de çok ciddi hastalıklara neden oluyor.
Evet.
Bununla ilgili, evet, bulunan gen sayısı, gen teknolojisi ilerledikçe daha daha hayat verici ayrıntılara hep biz tanık oluyoruz. Ve hassaslık, hani sen hassas dediğin için aklıma geldi.
Evet.
Allah'ın ancak varlığını kabul ettiğimizde bizim aklımızın ihtiyarını kaldırmayacak şekilde. Yoksa hakikaten çok hassas.
Zaten başka türlü olması mümkün değil ki. Yani yürüyen bir düzenden bahsediliyorsa mutlaka o düzeni yaratan ve o düzenin o şekilde devam etmesini sağlayan bir kudret olması lazım. Şimdi dünyadaki o detayı ve o yürüyen düzeni düşündüğümüz zaman da bütün kainatla birlikte o zaman sonsuz bir kudret olması lazım. Yani sonsuz uzayın içindeki bütün bu dengeleri, sadece dünyada yok ki o denge, kainatın içinde de çok hassas bir denge var. Kainatın ilk oluştuğu andaki o dengenin olabilme ihtimali, işte sivri ucunun kurşun kalem açılmış sivri ucu var.
Evet.
Havaya fırlatıp onun sivri ucunun üstüne düşüp dengede kalıp milyonlarca yılda öyle dengede durması kadardır diyor. Bunu diyen materyalist bilim adamları. Yani bu ne demek? Sıfır ihtimal.
Olmaz.
Şimdi
evet,
böyle bir düzenin yürüyebilmesi ancak onu hiç yoktan var eden sonsuz kudretin dilemesiyle olur. Başka hiçbir türlü olmaz. Allah'ın yaratmasıyla olur. Şimdi zaten hani böyle çok karışık bir durum da yok. Zaten mesela bütün bilim dünyasının kabul ettiği bir şey vardır. Yani termodinamiğin ikinci kanunu diye. O da ne der? Her şey düzensizliğe doğru gider. Yani kendi haline bıraktığın zaman her şey bozulma eğilimindedir. Zaten bunu herkes hayatında da görür. Yani bir şeyi, elmayı bırak çürür. Evini bırak git gel, boyası dökülür, bilmem ne olur. Çölün ortasında bir arabayı bırak, 10 yıl sonra gel, tekerlekleri dökülmüş olur, bilmem ne olur, boyası. Yani hiçbir zaman kendi haline bırakılan bir şey daha iyi bir duruma gitmez. Düzensizken düzenli hale gelmez.
Daha kompleks
bir hale gelmez. Oraya bıraktığın bir tane işte Şahin araba döndüğünde Doğan SLX olmaz mesela yani. Görünümlüsü bile olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Şimdi bu böyleyken, bunu herkes de biliyorken, bilim dünyası da bunu ispatlanmış bir gerçek olarak kabul ediyorken, dünyadaki düzenin düzensizlikten kendi kendine olduğunu iddia etmek zaten tamamıyla bilim dışı bir iddia. Yani hiçbir detayına girmesen bile herkes kabul ediyor bunu. Ne diyoruz? İşte Big Bang oldu, kainat oluştu. Evet. Dünya dediğimiz yerde hiçbir şey yoktu. sadece atomlar vardı. Bu atomlar mı o zaman kendi kendine organize oldu da bütün bu düzeni meydana getirdi? Yani Allah var, Allah yarattı dememek için her bir atoma ilahlık veriyor adamlar. Çünkü yani o atomların öyle bir şuuru olması lazım. Muhteşem bir organizasyon kabiliyeti olması lazım. Ve mucize yapabilmesi lazım. Yani o akıl falan onlar da yetmez. Yani çünkü bir anda mesela hem protein hem öbür protein, RNA, DNA hücre yapısını bir anda meydana getirecek o atomlar. Ya bunun aklı olsa yapamaz yani. Bizim aklımız var, insanız, hadi yapalım, yapamıyoruz yani. Yani ona ilahlık vermeye çalışıyor. Halbuki bunun tek bir açıklaması olur. Zaten bütün bu bilgiye sahip, o kudretin tamamına sahip bir yaratıcının yaratmasıyla olur. Başka türlü hiçbir şekilde olmaz. Evet. Gökalp hocamın atomlarla ilgili herhalde bir şey var.
Bir şey söylemek istiyorum sana ek olarak. Mesela bütün bunları savunurken de, mesela Big Bang'den başladık ki her şeyin bir patlama sonucunda bir patlama oluyor ve bunun üstünde muhteşem bir düzen ortaya çıkıyor. Mesela burada herhangi bir şeyi patlatsak, biraz önce senin verdiğin araba örneği gibi veya şu bardağı atsak, patlatsak veya bir bombayla bir şey patlatsak daha mükemmel bir şey çıkar mı? Mesela bilgisayarı patlattık şimdi bir şekilde şeyle. Daha mükemmel bir bilgisayar ortaya çıkar mı? Ama bir patlama oluyor. Üstelik bu yoktan var ediliyor.
Tabii canım, yokluk
ve bunun yokluktan sonra bu yokluğun içinde biz de varız. Evet. Muhteşem kaşımız, gözümüz, her şeyimiz süper bir organizma. Hücreler, dış dünyadaki bütün olaylar, kainattaki her şey bu şeyin üstünde. Yani bir düzensizlik, bir patlama sonucunda bir düzensizlik olması beklenir değil mi? Mesela kırık parçalar beklenir.
Tabii ki.
Ama ne oluyor? Mükemmel bir bardak ortaya çıkıyor ve daha iyisi çıkıyor.
Tabii.
Bu zaten tek başına hani kendi tutarsızlıklarını ortaya koymak için yeterli oluyor aslında.
Yani çok yani doğru zaten söylediniz. Bir de mesela dediniz ki işte kaşımız, gözümüz, her şey mükemmel. Yani hakikaten işte her şeye baktığımız zaman bu simetri sanatında görüyoruz yani Allah'ın. Her yerde, her doğudaki canlıların hepsinde altın oranı görüyoruz. Yani şimdi tamam gözlerimize görüyoruz, kulağımıza duyuyoruz, burnumuza koku alabiliyoruz ama ya mesela kaşlar baktığı zaman aslında bir lüks yani düşününce. Ama insanın evet, estetiği anlamında gerçekten hani güzel, gözün üstünde olması çok güzel bir şey düşününce. Evet. Yani yoksa hani öyle diğer beş duyu organımız gibi bir görevi yok. Ama dediğim gibi hani öyle güzel yaratılmış ki hakikaten. Yani insanlar birbirine baktığı zaman hani birbirine karşı daha ılımlı, daha seviyor. Yani estetiği görüyor, o sanatı görüyor yani öyle de düşünmek lazım.
İnşallah.
Bir de bir örnek hemen aklıma gelmişken. İşte tabii konuya açtı şimdi. Ben hassas dengeden bahsedince Ümit Hocam sana örnekler verdi. Şimdi ben de mesela vücudumuzda bir yerimiz kesilse şimdi yine bir vahyedilen hücrelere bir tane görevli var. Geliyor ve hemen pıhtı görevi görüyor. Pıhtılaştırıyor. Hassas denge. O olmasa kan kaybından ölebiliriz. Ve bununla da kalmıyor. Pıhtılaşma devam etse pıhtılaşmanın da durdurucu bir şey var. Yani sürekli mekanizma işliyor. Tabii. Yani kan kaybını önlüyor bir, ondan sonra kanı durduruyor pıhtılaşma ve sürekli pıhtılaşma devam etsin de bu sefer kangren riski var. Onu da durduran başka bir görevli var. Yani bunları nasıl yapabiliyor? Ya yani insan bir sorgulaması gerekmiyor mu yani?
İnşallah. Ya zaten mesela şimdi hani Big Bang'i anlatırken yani Allah hidayet versin inşallah onlara da. Mesela bir bilim adına çıkan birisi mesela diyor ki işte sonsuz yoğunlukta sıfır hacimde bir şey patladı ve kainat oldu diyor. Ya şimdi bunu böyle söyleyip sonra hani toplantı bitti hadi şimdi evlere girip hani yemek yiyeceğiz falan.
Çok
akıl alacak aslında bir şey değil. Yani tarif ettiği şey zaten Rabbimizin Kur'an'da bize 1400 yıl önce bildirdiği Allah'ın hiç yoktan var etmesi. Yani bunu anlatıyor. Çünkü ne demek yani yokluktan bahsediyorsun. Öyle bir şey yok. Bunun adı yokluk zaten. Sonsuz kütle, sıfır hacim ne demek?
Yok demek.
Yok demek yani. Yokluk güya patlıyor ve bütün kainat oluyor. O kainatın üstünde de işte dünya alıyor. Dünyanın üstünde bu milyonlarca canlı türü oluşuyor. İnsan, insanın aklı var, şuuru var, hisleri var. Yani duyuyor, işitiyor. Hani sevgi diye bir his var, acıma diye bir hissi var. Bunlar meydana geliyor. Gördüklerini algılıyor, konuşabiliyor. Ne o patlamadan oluyor bütün bunlar. Yani bunu zaten nasıl bir iddia edebilir ki bir insan? Yani? Evet. Patlama ne demek yani? Yani o bir tanımlama şekli, bir tarif şekli aslında. Yani o
yoktan yaratmanın
yoktan adı yani Allah.
Bilimsel açıklaması
yokluğu,
yani.
Tabii.
Big Bang'in
tabii, yani açıklaması. Zaten o Kur'an'ı ispatlayan, yaratılışı ispatlayan bir gerçek. Yani onu tanımlamak için tamam bir isim Big Bang bir şey diyebilirsin ama yani bunu Allah'ın yaratması dışında anlatmaya çalışması bir bilim adamının kendini komik duruma düşürür. Evet. Çünkü ona da nereden geldiler? Önce materyalist felsefeyi savunanlar ne diyordu? Evren hep vardı. Ama sonra bakıldı ki öyle bir şey yok. Evren sürekli genişliyor. O zaman yeterince geriye gittiğin zaman tek bir noktaya iniyor bu. O zaman dediler ki hani bunun bir başı olması lazım. Eğer başı olsa işte o bir patlama olması lazım. Bu patlamadan da işte bir takım radyasyon artıkları bulmamız lazım. Evet. Pek bulmayı da ümit etmiyorlardı. Bir araştırdılar hemen buldular.
7. dakikada buldu.
Evet yani o kadar 7. dakikada. Ve yani bu ispatlanmış bir gerçek oldu. Yani hiçbir şey varken, yokluk varken bir anda varlığın oluştu. Bu zaten yaratıcıyla olur. Başka hiçbir şeyle olmaz.
Zaten ayette de öyle söylüyor. Ol deyince oluyor Allah'ın.
Evet yani inşallah.
Aynen ol. Bitti. Evet.
Ki yani çok doğru söyledin. Komik duruma düşüyorlar gerçekten. Yani bilim adamı aslında akıllı adamlar. Yani hesap, kitap sürekli bir şeyin üstünde uzmanlaşıyorlar, yoğunlaşıyorlar. Yani çok iyi bilimsel çalışmalar yapıp günümüzde bu konuyla ilgili evrimi kabul etmeyen bilim adamlarını tabii ki tenzih ediyorum ama diğer bilim adamları yani çok da iyi biliyorlar aslında. Çok doğru söyledi. Hani pagan dini gerçekten. Yani batıl inanç. Ona inanmış işte ya bıçağı uzatırken hani şuraya koy ben alayım gibi. Öyle saçma bir düşünce yani. Biliyorlar ki dengeleri aslında hesap bunları her baktığında aslında o bilim adamları da çok iyi biliyor. Yani güneşin bizi ısıttığı gerçeği ama biraz daha yakın olsa alevler içinde yanacağımız gerçeğini ya da biraz uzak olsa yani anında hepimizin donarak can vereceği gerçeğini bunların hepsini biliyorlar aslında. Yani
ve bütün bu şartların aynı anda aynı yerde olması gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğin o güneşin biraz uzak olması, biraz o ısı şeyin aralığının tamamı canlılık için gerekli olan tüm aralık, ısı aralığı ve tüm bakteriler, tüm canlılar aynı anda aynı yerde olması lazım ki bu döngü devam etsin. Yoksa yani ikinci bir şey yok. Allah yani şöyle mesela yoktan yaratılan bir varlık, biraz önce Big Bang, yoktan yaratılma. Yoktan yaratılan bir varlık her an yaratılmak zorunda ki varlığını sürdürebilsin.
Tabii.
Yani siz sıfırdan bir tane kukla yaptınız veya bir tane robot yaptınız. Siz onu hareket ettirmeden o hareket edebilir mi? İmkansız. Evet. Bir şeyi hiçbir şekilde bu şekilde olmayacağı belli. Bunları yani bütün o felsefeciler bunları dile getiriyorlar. Ama öyle bir büyü var ki üstlerinde o büyü kalkmıyor. Ülfet olmuş artık.
Evet.
Mesela benim bugün dün doktora gittim, göz doktoruna. Yani ülfet o kadar şey ki mesela profesör dediğimiz insanda bu ülfet var. Konuşunca sonra düşünmeye başladı. Mesela şeyden bahsediyordu, göz doktoruna gittim diyor. Biraz zaman geçtikten sonra konu açtım işte. Bakın dedim aynı hücreler. Önce tek damla su damlası halinden bu hale geldik. Önce ikiye bölündü. Sonra 4, 8, 16. Ama bu hücreler hepsi birbirinin aynıyken birisi diş oldu, birisi göz oldu. Birisi kulak oldu, birisi kemik oldu, birisi karaciğer. Hepsinin acayip görevleri var. Peki dedim yani bunların hepsinde mesela siz gözünüz, korneanın üstünde dedim, bütün hücrelerde çekirdek var değil mi dedim. Evet dedi var. Peki korneadaki hücrelerde niye çekirdek yok dedim. Eğer olsaydı dışarıyı nokta nokta görülüyor. Ve tüm hücreler dedim mesela kılcal damarlarla besleniyor. Ve bu kılcal damarlar olmasa gene bu hücreler olmuyor, ölüyor. Kornea da tamamen ölmesi lazım. Yani buradaki hücreler ve görme olayı da baştan sona ermesi lazım. Nasıl besleniyor? İşte göz kapağının altını kaldırdığınızda hani kıpkırmızıdır orası. Oradaki her gözünüzü açıp kapadığınızda ve gece uyuduğunuzda bu hücreler buradan besleniyor ve varlıkları devam ediyor bu şekilde. Bunu aynı olan hücreler nasıl özelleşmiş de bu şekilde olmuş dedim. Aa evet hiç düşünmemiştim dedi. Ya bu profesör ve göz üzerine bütün hayatın. Hayat yüzlerce göze bakıyor her gün. Ama bu muhteşem bir dizayn değil mi ya? Bu tek başına kesinlikle nasıl olabilir? Hala tesadüften bahsediyor.
Yani
ya tesadüf putu çok acayip insanları ülfet altına almış.
Evet.
Ve kimse de düşünmediği için yani derin, Allah Kur'an-ı Kerim'de bizde derin derin düşünürler diyor değil mi? Göklerin yerinde altı. Her şey hakkında bizi düşünmeye teşvik ediyor ki bu düşününce bulabiliyoruz. Yani insanlar da bu ülfeti kaldırmak için Allah razı olsun hocamızdan değil mi? 30 senedir gece gündüz bunu anlatıyor. Bizim bu anlattığımız her şeyi zaten ondan duyduğumuz şeyleri burada anlatıyoruz. Onun kitaplarında okuduğumuz şeyleri anlatıyoruz.
Evet, evet. Çok hassas hakikaten. Hassaslık zaten Big Bang'in patlamasında başlıyor. Bilim adamları hesaplamış. 100 bin milyon kere milyonda bir daha hızlı olsa veya daha yavaş olsa. Yani 10 üzeri eksi 19 da bir birim daha hızlı veya yavaş olsa Big Bang'in patlama hızı. Eğer yavaş olsa kainat yeteri kadar genişleyemeyecek ve bütün yoğunluk içine tekrar çökecek.
Başa dönecek.
Evet, başa dönecek. Eğer hızlı olsa bu sefer de daha hızlı olacağından dolayı, hızın fazlalığından dolayı bu sefer kainat bu sistemler oluşamayacak, dağılıp gidecek bu sefer. Hassaslık daha
hakikaten... Yani yıldızlar, gezegenler tabii falan oluşamayacak.
Tabii. Çok oluşamayacak, az çok az olacak. Vücutta mesela proteinlerin her an Allah'ın yarattığını ve kontrol ettiğini görüyoruz. Hatta öyle ki mesela vücudumuzda bizim HTRA genleri var. Bu genler insanlar dahil, bitkiler ve tek hücreli canlıların tamamında bulunuyor. Ve birçok proteini kontrol ediyorlar, kalite kontrolünde bulunuyorlar. Mesela gözde rodopsin diye bir tane protein var. Eğer bu proteinin bir tane bazında bir değişiklik olsa, ki insan vücudunda hücrelerinde 3.2 milyar tane baz bulunuyor DNA'sında. Bir tanesi değişiklik olsa körlüğe kadar giden bir hastalık vuku buluyor. Sadece bir tane değişiklikte oluyor bu. Bunun hassasını kontrol eden ve sürekli bunu sağlayan genler var. Yani doğrunun ne olduğunu, olması gereken ideal konformasyonun ne olduğunu bilip ona göre kalite kontrolü yaptıktan sonra da tamam bu kullanılabilir damgasını adeta üstüne vurup vücutta salınımını sağlayan genler var. Süremiz herhalde bitmiş. Bu konuyu o zaman evet, aradan sonra şey tekrar devam edeceğiz.
Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yengeçteki kusursuz göz yapısından bahsetmek istiyorum. Okyanusların derinliklerindeki zifiri karanlıklarda dev yarıklar boyunca uzanan ve suyun sıcaklığı 400 dereceye varan hidrotermal bacalar bulunur. Bu bacaların civarında yaşayan bir yengeç türü vardır ve bu sıcaklıktan hiçbir şekilde etkilenmez. Yaşadığı yer zifiri karanlıktır, ancak bu karanlıkta yengecin gözü önemli bir yardımcıdır. Yengeci 400 dereceye varan sıcaklıktan koruyan bu gözündeki özel yapılardır. Bu yengeçler sineklerdeki gibi bileşik göz yapısına sahiptirler. Bu gözler odaklama yapabilen özelliktedir ve suyun derinliklerindeki zayıf ışığı algılayabilmektedirler. Larva döneminden çıkar yengeçlerin gözleri diplere doğru kaybolan ışığı algılayabilmek için değişmeye başlar. Uzun sürede gerçekleşen bu değişim yengecin DNA'sında kodlanmış özel program dahilinde kusursuz olarak gerçekleşir. Tamamen zifiri karanlıkta ve yaklaşık 4000 metre derinlikteki okyanus tabanına ulaşan erişkin bir yengeç, iri yalın bir retinaya sahip olur. Işığa son derece duyarlı özellikteki bu gözler, zifiri karanlıkta yengece bir tür gece görüş dürbünü sağlar. Yengeç bu şekilde gözleriyle hidrotermal bacalar civarında mevcut olan zayıf ışıkları kolaylıkla algılayabilir. Böylece yüksek ısısı nedeniyle diğer canlıları öldüren hidrotermal bacaları da uzaktan algılayarak kendisini korur. Bu kompleks plan üstün bir aklın varlığını gösterir. Yüce Allah yengeci yoktan var etmiş ve onu ihtiyaç duyacağı özellikle gözlerle donatmıştır.
Maşallah.
Evet, yani ekranda fotoğraflarını gösterdik. Hakikaten çok mucizevi.
Tamam.
Suyun altında yaşıyor ama tam suyun altında 4000 metre derinlikte veya üstünde veya sığlık yerde her nerede yaşıyorsa yaşasın muazzam uyumlu ortamla organlara sahip. İşte biz bunu dünyadaki bütün canlı gruplarında görüyoruz. Evrimcileri ve birçok gaflete düşen bilim adamlarının da gaflete düşmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü o kadar ortamla uyumlu ki zannediyor ki işte sonra diyor ki birisi ortamla birlikte o da öyle gelişti tam uyumlu hale geldi. Hepsi öyle oldu diyor işte milyonlarca yılda. Hakikaten çok da uyumlu ortamla diyor. O da ona bu sefer inanmaya başlıyor. Halbuki bilimsel olarak baktığımızda milyonlarda değil milyarlarca yıl geçiyor. Bir tane hücrenin içerisindeki bir tane protein dahi değişikliğe uğramıyor.
Tamam.
Allah canlıları değişmeyecek zaman içerisinde genetik yapılarının değişerek başka türlere değişecek şekilde değil. Tamamen türün özgün yapısını koruyacak şekilde yaratmış vaziyette. Kesinlikle. Ki bu da Allah'ın gücünü gösteren başka bir delil.
Tamam.
Delil. Çünkü milyarlarca yıl geçiyor. Çok soğuk ortamlar oluyor hakikaten. Meteor düşüyor, dinozorların türü tükeniyor, karalar ayrılıyor, dani depremler oluyor, evet. Tsunamiler oluyor, ozon tabakasından çok şiddetli bazen ışınların geldiği yerler oluyor, kutup soğukları oluyor. Ne olursa olsun yani her ortamda, her ortam koşulunda canlıların genleri asla bir sonraki nesle bozularak aktarılmıyor. Hı hı. İşte Çernobil patlıyor veya ultra radyosinik ortamlar olduğunda da felaketlerin olduğunu ve mutant canlıların ortaya çıktığını hep beraber gördük. O da bir hastalık olarak yine Allah'ın yaratmasıyla ancak oluyor. Yoksa Allah'ın dilemesi dışında herhangi bir canlının değil mi, değiştiğini, başka bir türe dönüştüğünü hiçbir şekilde biz görmüyoruz. Bu da muazzam, üstün bir yaratılış.
Ya tabii, fosillerde yani. De bunu görüyoruz zaten. Tabii, yani binlerce fosilde aynı şekilde. Neyse, daha önceden ilk çıktığı anda zaten iki büyük özellikleri aniden ortaya çıkmasıdır. Yani bir anda ortaya çıkar ve mükemmel bir şekilde oluyor. Yani hani parça parça değil, zaten öyle olsa işte o arı geçiş formu hikayesi olurdu yani. Tabii. Anında mükemmel bir şekilde ortaya
çıkıyor. Tek bir şekilde oluyor. Bir de zaten mesela bir canlının olgunlaşma döneminde biraz önce Öykü Hocam'ın anlattığı yengeçlerde olduğu gibi bir organ farklı bir yapıya dönüşüyor ama yani yengeç gibi bir canlının kısacık ömrü içinde Allah dilediği zaman bunu zaten öyle yaratıyor. Allah'ın zamana ihtiyacı yok. Yani milyar yılda geçse kendi kendine olmayan şey zaten Allah'ın dilemesiyle bir canlının ömrü içinde oluyor. Yavruyken, farklıyken, yetişkinlik haline geçerken o göz yapısı işte o derinliklerde ısıları algılayacak şekilde sanki termal bir kamera haline geliyor. Veya mesela işte tırtıl şeklinde ilk başta var olan kelebek sonra bir kozanın içine girip o kozadan uçucu bir canlı çıkıyor, kelebek çıkıyor. Yani bu çok mucizevi bir olay. Ve Allah'ın bunu yaratmak için zamana ihtiyacı yok. O kısacık ömründe onların Allah bir canlıyı yani tırtılı kelebek haline çeviriyor. Onun ona dönmesinin bütün bilgisi de zaten o canlının DNA'sında var. Yani hayatının hangi evresinde tırtıl olacak, hangi gün geldiğinde o kozayı örecek, hangi gün geldiğinde o kozanın içinde hücreler farklılaşıp kelebeği oluştururken geri kalan kısmını yiyerek beslenecek ve ne zaman onun içinden kelebek çıkacak. O yaratıldığı an bütün bu bilgi DNA'sında var. Evet. Ve Onur Hocam'ın dediği gibi bu DNA'ya Allah'ın dilemesi dışında yeni bir bilgi eklenmesi mümkün değil. Yani bunu şu anda bütün dünya bilimi kabul etmiş durumda. Ateist, materyalist olan bilim adamları da dahil olmak üzere. Hiç kimse hücrenin içindeki DNA'ya tesadüfler sonucu yeni bir organele ait bir bilgi ekleneceğini iddia edemez. Yani çünkü bunu iddia etmek aynı şuna benziyor. Birisi diyecek ki ben aldım elimde 100 sayfalık bir kitap var. Bu işte Türkiye'nin yakın tarihini anlatıyor. Bu kitaba eğer biz binlerce yıl işte duvardan duvara vurursak, buna radyasyon uygularsak, elektrik verirsek, yağmura tabi tutarsak çok uzun zaman içinde bu 150 sayfalık sadece yakın tarihi değil biraz da Osmanlı tarihini anlatan bir kitap haline gelir diyor. Yani şimdi iddia bu. Buna kim inanır? Buna sadece gülersin yani. Ama aslında işte evrimcilerin mutasyonla yeni canlı türü oluştu demesi bu. Evet. Yani biz DNA'nın ne olduğunu anladıktan sonra onun anlamı bu oldu. Evet. Çünkü DNA bir bilgi.
Evet.
Sen dışarıdan fiziki bir etki meydana getirerek o bilgiye yeni bilgi ekleyebilir misin? Sen kitaba duvardan duvara vurarak yeni fasikül ekleyebilir misin? Ekleyemezsin. Evet. Yani nasıl olur? Sadece zaten Osmanlı tarihini bilen akıl, bilgi, güç, kudret sahibi bir varlık alır o bilgiyi o kitaba ekler. Yeni bir kitap olarak o tekrar ortaya çıkar, öyle olur. İşte yeni bir canlı türü de zaten onun bütün özelliklerini bilen Allah tarafından hiç yoktan var edilmek suretiyle oluşabilir.
Evet, yani bilginin hakikaten önceden bilginin tam olarak bilindiğini ve uygulandığını Allah tarafından onu görüyoruz. Evet. Şimdi bu kelebeklerden örnek vermiştin Erkan Hocam. Onunla ilgili bir videomuz var. Bu da bitkilerdeki mesela gözü, kulağı olmayan, sinir sistemi olmayan, hafızası olmayan, bir şey öğrenme yeteneği olmayan insan gibi veya hayvanlar gibi olmayan canlı grubu olan bitkilerle ilgili güzel bir video.
Evet.
Şimdi o, evet, sen istersen konuş, ben yine göstereyim.
Videodan sonra ben de bir şeyler eklemek istersen
inşallah
videodan sonra konuş.
Şimdi kelebekler biliyorsunuz işte yavrularını bazı bitkilerin dallarına veya yaprakların üzerine koyuyor. Şimdi bu kelebek türü de larva olacak yavrusunu, koza yapacak olan yavrusunu yaprakların üzerine koyuyor. Ama larva, yani bu kozanın larva koza yapmadan önce ne yapması gerekiyor? Çok yüksek derecede karbonhidrat alıp o yapıyı inşa etmesi lazım. Bunun için de bitkinin yapraklarını çok hızlı bir şekilde tüketiyor. Onun için kelebek özellikle daha önce kozası konulmamış yaprak arıyor. Yani başka bir kelebek tarafından yavru bırakılmamış boş bir alan arıyor ki koza büyüdüğünde, larvası büyüdüğünde yiyecek yaprak olsun, mücadeleye girişmesin. Gördüğünüz gibi çok iştahlı bir şekilde götürüyor yaprakları. Ya bu da ama vazifesini, yani Allah'ın ona ilhamını uyguluyor. Çünkü dönüştükten sonra, yani metamorfoz, dönüşüm olduktan sonra, kelebeğe dönüştükten sonra aynı iştah olmuyor. O dönüşüm için gerekli olan miktar. Bakın koca bitkiyi bitiriyor. Ya bu kapasitede, yeme kapasitesine sahip. Şimdi, dolayısıyla kelebek ne yapıyor? Sarı nokta, yani kendi larvasına benzer noktası olan yaprağı kendi yavrusunu bırakmak istemiyor. Çünkü aç kalacağını korkuyor. Ama burada bir nokta var, bir hassas nokta var. Bu yaprağın üzerindeki sarı noktalar aslında diğer kelebek tarafından bırakılmış yavrulara ait değil. Bu bitkinin kendisini koruma mekanizmasına ait bir durum. Ve orada sarı nokta beliriyor. Pigmentler orada, klorofil yok. Sarı nokta oluşuyor orada. Ve böylece bazısında da böyle üç boyutlu çıkıntılar oluşuyor bak bitkide. Bu bir filiz değil, yaprak değil, meyve değil. Özellikle kelebeklerin gelip de larvaları yapraklarını yemesin diye.
Yumurta taklidi yapıyorlar.
Evet, kelebek yumurtası. Savunma sistemi. Şimdi bu sistem 4-4'lük işliyor, muazzam işliyor. Biz burada bilgi görüyoruz ama eksiksiz bilgi görüyoruz. Ve tam zamanında görüyoruz. Yani kelebekten önce bu yok. Kelebek de birlikte var. Ve bazı bitkilerde var ve hakikaten de işe yarıyor. Bu tam
maşallah,
bilgi örneğini vermiş olduğun kitabın içinde, yani bitkinin DNA'sının içinde olması gereken yerde ta başından beri olmak zorunda. Ki demek ki hassas bir bitki, korumazsa nesli tükenecek. Ayrıca bitkilerin hani sonradan görüp bir şeyi öğrenip de ona göre de ben de sarı nokta çıkarayım gibi bir gözlem yapma imkanı da yok. Evet. Ne gözü var ne de dış dünyadaki renkleri biliyor. Bitkinin böyle bir konusu da yok.
Tabii.
Sadece ve sadece Allah'ın ilhamıyla olduğu çok belli.
Elhamdülillah.
İnşallah. Ya böyle bir şeyi normalde düşünsenize, yani bu bitkiden bahsediyoruz. Birisi de kelebekten bahsediyoruz. Sen akıllı bilim adamları kendilerinin üzerinde böyle bir şey yapabilirler mi? Ya bırak hani bu hayvan, yani profesör olmasına rağmen. Madem çok biliyor, bir görelim bakalım nasıl yeni bir organ oluştursun, yeni bir şey şekil oluştursun vücudunda. Ek bir yeni bir organ oluştursun. O kadar imkanları var değil mi? Laboratuvar ortamları olabilecek en büyük teknolojiye sahipler. Ama hala böyle bir şey yapabilmiş değiller. Yani yeni bir şey üretebilmiş değiller. Ya bırakın, yani protein üretemiyorlar. Amino asitlerin birleşi. Bir tane protein üretim diyoruz. Üretemiyorlar. Alın size milyonlarca yıl, istediğiniz kadar malzeme, istediğiniz kadar zaman. Ona rağmen bir tane proteini üretemiyorlar.
Yani gen istekle çalışan bir mekanizma değil. Gendeki DNA neyse bilgi onu işletiyor. Sen ne istersen iste yani. Değil mi? Kanat olsun yok. Öyle bir konu yok. Gen neyse onu işliyor. Şimdi bu bilgilerin hepsinin derlemesi, mesela biyoloji bölümleri var, tıp fakültesi var, astronomi bölümü var, coğrafya bölümleri var. Buradan hepsindeki bilgiyi derleyip iman hakikati olarak, Allah'ın yaratması ve ilmi olarak anlatan hocamızdı. Bu bilgiler birçok bilim adamları tarafından yıllardır biliniyor olmasına rağmen büyük bir kesimi zaten evrimi savundu. Ama 1980 yılından sonra hocamızın çalışmalarıyla bu bilim adamlarının bilimsel verileri imani akılla bir araya gelip iman hakikatleri şeklinde bütün dünyaya anlatılmaya başlandı ve çok tesiri oldu. Aynen. Nitekim Dünyadan Yankılar diye internet sitemiz var. İnternet sitemizde mesela bir tane haberi size göstermek istiyorum. Burada Endonezya Devlet Başkanı Dr. Bambang Yudhoyono hükümet kabinesinde İslam ülkelerinden büyükelçilere, bürokratlara ve gazetecilere seslendi açılış konuşmasında. Harun Yahya eserlerine dikkat çekerek şöyle bir tavsiyede bulundu. Yani kitaplar hakkında şöyle bir tavsiyede bulundu. Bu hafta iki kitap okudum. Birinci kitap tanınmış Müslüman Türk aydın olan Harun Yahya'nın yazdığı bir kitap. Onlarca kitabı 15'ten fazla dile çevrilmiş durumda ve tüm dünyada hem İslami hem de gayrimüslim toplumlarda referans olarak kullanılıyor. Okuduğum kitabın başlığı Her Şeyde Hayır Görmek. Burada ahlaki değerleri yüksek bir Müslüman her şeyde, her olayda hayır gördüğü anlatılıyor. Ahlaki değerleri yüksek olan bir Müslümanın her yerde ve her şeyde hayır gördüğü anlatılıyor. Bir musibetin ardından bir rahmet olduğunu her zaman duyarız. Her problemin zor olsun kolay olsun bir çözümü vardır. İnşallah burada demiş kendisi ve Harun Yahya bunu çok detaylı anlatıyor. Ve bu kutsal Ramazan ayında inancımızı ve kişiliğimizi mükemmelleştirmeye çalışırken derin düşünme yolu olarak bu kitabı okumak faydalı olacaktır demiş kendisi. Evet. Abi hocamızın eserlerinin dünyanın her yerinde büyük etkisi oluyor Allah'ın izniyle. Bu da onlara bir örnekti. İnsanlar dünyadanyankılar.com internet sitesinden bu haberlerin birçoğuna, yüzlercesine beraber i̇nşallah. Okuyup şahit olabilirler.
Ahir zamandayız ve inşallah olaylar çok hızlı bir şekilde gelişiyor.
Evet.
Hazreti Mehdi'nin hep hocamız da söylüyor, dünyada olduğu, yaşadığı artık gelişmelerden de çok net olarak anlaşılıyor. Zaten yüzlerce delil var. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize yıllar önce, 1400 sene önce bildirdiği vahiyle olaylar teker teker gerçekleşiyor. Zannedersem Furkan hocamın Hazreti Mehdi'nin
evet biraz evet onlardan da bahsedelim. İnşallah. Az önce depremlerden de bahsetmişken gerçekten yani birçok alameti gerçekleşmiş durumda. Keza depremlerde de aynı şekilde 1980 yılına kadar olan süreçten sonra normal sayısından kat be kat artış gözleniyor. Ve yani bu da çok büyük bir alametinden bir tanesi. Tabii Hazreti Mehdi zamanında da insanlar çok rahatlayacak, çok inşallah hepsi birbirine daha nezaketli, daha hoşgörülü bir seviyede olacak. İnsanların ne para konusunda, sevgi konusunda problemleri, dertleri olmayacağı bir dönem olacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin olduğu zaman da yine insanların aklı ve aklı açılacak, ilimleri de artacak. Ondan bahsedelim bugün. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hazreti Mehdi insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak. Bu gelişme sonucundaysa insanların Allah'ın ayetlerine anlamı güçleri ve anlayışları açılacaktır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince elini kullarının başının üstüne koyar. Böylece akıllarını bir araya toplar, gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle kaim yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam arasında hiçbir örtü, engel kalmaz. O dönemde halk kitlesinin akli gücü yoğunlaşacak, temerküz bulacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın teyidiyle insanların aklını tekamüle vardıracak. Yani ilahi terbiye ile kemale vardıracak ve herkesi de bir aydınlık meydana getirecektir. Hazreti Mehdi'nin aleyhisselam üslubündeki samimiyet insanların Allah'a derinden iman etmelerine vesile olacaktır. İmam Mehdi aleyhisselamın dini tebliğ üslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerini derinlerinden kabul edecekler ve Allah'a en büyük samimiyetle tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. Hazreti Mehdi'nin insanların bereketine vesile olmasından bahsederim hadislerle yine. Oraya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına giden herkes ondan bereket kazanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aklına ve imanına çok güvenilecek bir insan olacaktır. Hadisi, ey inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bize senin Mehdi Aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam en iyi sığınaktır. Aranızdaki en iyi bilen ve en nazik olandır. Ey Allah'ım ona sadakat andını ızdıraptan çıkışını vesile yap ve ümmetin dağılmışlığını onun eliyle birleştir. Size izin verildiğinde bunu yapın ve eğer ona yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ulaşacak bir yol bulacak olursanız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan başka yol tutmayın. Yine dedi ki ey Emirül Müminin bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimdendir? Buyurdu ki Beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki O mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Kendisine sığınanlar için amandır. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, yani onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar, susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Evet, Hazreti Mehdi, hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerine ona tabi olmaktan, engellemeye çalışanların fitneci insanlar olduğunu vurguluyor. Bunu anlatıyor ve bu kimselerin ters, fitneci, işte arkasından konuşan, iş çeviren insanlar olacağından bahsediyor Peygamber Efendimiz de. Konuştuklarında da, sustuklarında da hep böyle akıllarında fitne fücur olacağından bahsediyor. Ahlaksız insanlar olduğuna hep hadiste dikkat çekilmiş.
Zaten yani öyle olmaması mümkün değil. Niye? Çünkü Hazreti Mehdi döneminde barışın, sevginin, güzel ahlakın, bolluğun, refahın olacağı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Yani böyle bir dönemi bir insan niye istemez? Yani sadece fesat peşinde olan.
Kesinlikle.
Değil mi? Yani insanların kötülüğünü isteyen birisi istemez. Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, hatta hiçbir dine mensup olmasa bile normal vicdanlı bir insan bu anlatılan konuya o anda kendi kanaati gelmese bile der ki yani inşallah olur. Yani umarım der. Ben de böyle bir zamanın içinde yaşarım. Ancak bunu kim demez? Kötülük peşinde olan, insanların kargaşasından, kötü yaşamasından, onların yoksunluk içinde olmasından menfaat bekleyen, düzen dillik istemeyen insanlar buna karşı olur. Çünkü bahsedilen yapıda gerçek bir demokrasi var. Gerçek bir özgürlük var. Herkes istediği gibi konuşuyor. Herkes istediği gibi yaşıyor. Herkes istediği dine mensup olabiliyor. Dinini istediği gibi yaşıyor. Kılığına, kıyafetine kimse karışmıyor. Herkes birinci sınıf insan, birinci sınıf vatandaş, her Müslümanım diyen birinci sınıf Müslüman muamelesi görüyor.
Evet.
Maddi anlamda, manevi anlamda bolluk oluyor. Şimdi böyle bir devrin gelmesini hepimiz çok isteriz. Yani buna da elimizden gelen ne varsa bu konuda çaba gösteririz. Bunu yapmayan da işte bu şey peşindedir.
Evet. Aslında mesela burada en önemli konu bütün bu olan olaylar, yapılan iftiralar aslında bizim Mehdi'yi bulmamızda en önemli noktalar aslında. Çünkü Allah bize diyor yani Mehdi'nin hani daha öncekilerin başına gelenler olmuş şeytanın Allah'a sınırım. Daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Ve bütün bu olaylar bütün Allah'ın sünneti bu. Bütün peygamberlerin başına gelmiş. Yani kim elçiyse, kim vekilse onun başına gelen şeyler. Gerçekten de bütün bu olaylara baktığımızda deli denmesi, büyücü denmesi, iffetsizlikle suçlanması, hapse atılması, işkenceye uğraması ve sizin söylediğiniz gibi bu olayların olması yani şeylerin kötü onun hakkında kötü konuşması bizim Mehdi, kimin hakkında bu oluyorsa bu kişi Allah bize işaretle bunu göstermiş oluyor aslında. İşaret ediyor. Bakın bu kişidir. Bizim bulmamızda esasında hepsi çok önemli bir etken.
Yani bunların hepsinin Hazreti Mehdi'nin de başına geleceğini biz hadislerden öğreniyoruz. Ve kim Hazreti Mehdi'nin yolunda olursa, ona talebe olursa, yani Mehdiyete hizmet ederse onların da başına geliyor.
Evet.
Onu da birçok hayatın içinde görüyoruz. Yani bu Allah'ın kanunu çünkü hocamın dediği gibi. Yani mutlaka hak yolunda doğru için, adalet için, güzellik için mücadele eden insanlara birileri muhalefet ediyor. Bu birileri de işte bu iyiliklerin, güzelliklerin yaygınlaşmasını istemeyen, İnsanların arasını bozmak isteyen, insanların savaşmasını, kan dökülmesini, acı çekmesini isteyen insanlar oluyor. Şimdi normal akıllı, vicdanlı bir insan hani bunun nasıl olabileceğini hayal bile edemiyor. Niye diyor böyle bir şey olsun? Ama bakıyoruz mesela tarihte işte yani son geçtiğimiz 100 yıl içinde 2 tane çok büyük dünya savaşı olmuş. Halen dünyanın her yerinde terör, savaş, mücadele, kan dökülüyor. Niye yapıyor bunu insanlar? İşte o deccaliyetin etkisiyle yapıyorlar. Yani dinsizliğin, işte o materyalist kafanın, işte o Darwin'in ortaya attığı ve sonra işte bir takım insanların geliştirdiği o materyalist kafanın sonucu bu. Mehdi Allah'ın izniyle bütün bu sistemi yıkıp yerine Kur'an ahlakını, güzel ahlakı, Allah'ın sevdiği, beğendiği insan modelinin dünyaya yayılmasına vesile oluyor inşallah. İnşallah. Bunun için de her inanan insanın, her vicdanlı insanın mutlaka elinden geldiğince çaba gösterip dua etmesi lazım. Onun dışındaki bir şeyin hiçbir açıklaması olmaz. Ahirette de bunun hesabını da veremez inşallah.
İnşallah. Evet, çok büyük olaylar oluyor ahir zamanda. Ahir zaman denmesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de o. Hakikaten dünyada daha önce bu kadar büyük çapta kitlesel olaylar olmamıştı. Yani her yönden çok büyük olaylar. İşte az önce bahsettiğim birinci dünya savaşı oluyor. Ya bütün dünyanın her yerinde savaş var. Bir kere daha oluyor. Yani Asya'da Japonlar, bu tarafta Almanlardan başlayan çok büyük kitle bir savaş oluyor. Ve milyonlarca insan öldürülüyor. Ve özüne baktığımızda da mantığına, insanların idrakına kabul görüyor şu anlamda. Onlardan evrim mücadele gerektiriyor canlar arasında. Dolayısıyla savaşmak da bu anlamda iyidir diye bir telkin var. Ve dünya da bu anlamda savaşı hoş görüyor. Ve savaşı o anlamda görüyorlar. Savaşlar bütün dünyayı etkiliyor. Evrim teorisi birçok ideolojinin, ateist ideolojinin temelini oluşturuyor ve ateist ideolojilerden dolayı komünizm ve faşizm gibi yine milyonlarca insanın katledilmesini, yine ölümünü biz geçtiğimiz yüzyılda gördük. Şimdi bu sosyal katliamlar nispeten günümüzde de devam ediyor halen. Ateist insanlar tarafından, Darwinist, materyalist insanlar tarafından. Doğal olayların da arttığını görüyoruz ayrı zamanda. Depremler 1999 yılında sadece 20 binin üzerinde 5 büyüklüğünde deprem oluyor. Ki 1950 yılından önceki 2 asırda toplam yüzlerle ifade edilen bir sayıda bu deprem sayısı. Ama sadece 99 yılında 20 binin üzerinde, dünyanın her yerinde. Doğal afetlerin çok büyüdüğünü görüyoruz. Neredeyse Japonya'nın tamamının ortadan sileceği kadar büyüklükte oldu. Tsunami oluyor Endonezya'da değil mi? Neredeyse Endonezya'nın büyük bir kısmını etkiliyor. Binlerce kişi ölüyor. Ki hadiste 20 binde 30 binde ölümlerin olacağı, doğal afetlerin olacağı söyleniyor. Yani günümüzde bütün dünyayı içine alan ahir zamanın tam ortasındayız. Ve Allah ayette, Nur Suresi 55. ayette inşallah, İslamiyet'i dünyaya hakim kılacağını söylüyor. Şimdi bütün bu gelişmeler, Kur'an'daki kıssalara da baktığımızda afetlerin olması, büyük olayların olması bir işaretin vesilesi. Ve insanların Allah'ın iman etmeye çağırmasının bir göstergesi. Çünkü Allah'ın sünneti bu şekilde oluyor. Ve ne zaman böyle büyük bir olay olsa, bu zaten hocamız onu söylemişti, dünya kurulduğundan beri, insanoğlu yaratıldığından beri her zaman için inkar edenlerle müminlerin bir mücadelesi söz konusu oluyor. Ve dünyadaki her olay bu anlamda Mehdi taraftarlarıyla Deccal taraftarlarının bir mücadelesinin ile alakalı bir konu oluyor. Evet. Ondan bağımsız bir şey olmuyor. Allah kaderde onu o şekilde yaratıyor. Ki evet, bu dönemde de bu olayların bu kadar büyük çapta ve çok sık olması yaşadığımız dönemde çok büyük bir konu, büyük bir olay olduğunu gösteriyor. İnşallah İslamiyet bütün dünyaya, yeryüzünün tamamına diyor değil mi hadiste? Yeryüzüne diyor, hakim olacak ve bütün ideolojiler temizlenecek. Yeryüzünde iman etmedik kimse kalmayacak ve altın çağ inşallah yaşanacak Allah'ın izniyle. Bu büyük olaylar, bunların işaretlerini biz her yerde görüyoruz. Hocamız da Allah'ın izniyle hep kendisi de söylüyor, bir Mehdi öncüsü. Ve bu dünyada inşallah İslam taraftarlarının etkileri de büyük oluyor. Mesela hocamız hakkında şimdi bir video var. Ahmet Yasin hocamızın bir videosu var. Hı-hı. Şimdi o videoyu tabii izleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. İnşallah.
Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri diyor ki, Sayın Adnan Oktar bu yüzyılın hizmetini yapmıştır. 10 Haziran 2011.
Bize diyorlar ki efendim, siz Harun Yahya'yı niye destekliyorsunuz? Bu yüzden size mason diyorlar. Adnan Hoca'yı desteklediğimiz için bizi masonların 33. dereceden en büyük mason olarak ilan etmişler. Hatta internette böyle kasetler yapmışlar, videolar çevirmişler. Yüz binlerce insan onu seyrediyormuş. Allahu Ekber dedim ya. Siz bilmiyor musunuz ahir zamanda şeytan en büyük tuzaklarını kuracak? Deccal en büyük fitnelerini çıkartacak. Sırat-ı müstakim dost doğru yolda olan insanlarla uğraşacak ve onları kötülemek için uğraşacak. Kim ne dersiniz? Beni hiç ilgilendirmez. Sayın Adnan Oktar Hoca Efendi ve talebeleri bu 100 yılın hizmetini yapmışlardır. Bu çok önemli bir sözdür. Ne olur bak, dikkat edin. Siz düne kadar çocuksunuz daha, babanızın koyduğu isimden dolaşıyorsunuz. Biz mekteplerde sağcılık, solculuk diye okula gidemezdik. Komünizmi, Darwinizmi, ateizmi kökünden bombaladılar. Böyle bir hizmeti 100 yıl içerisinde yapamazsan bana bir tane şahıs, bir tane cemaat göstersene. Akılsız. O komünistlerle uğraşmaktan dolayı adamlara Allah'ı anlatamıyorum. Ne söylesek inandıramıyorduk. İnatlarından dolayı. Bütün o sistemi çökerttiler. Onun için adamlarda bir şey kalmadı. Tertemiz şimdi boş bir arazi gibi oldular. Onun için onlara biz de iman hakikatlerini anlatıp temeli kurup hemen İslam'ı anlatmamız kolay oluyor. Böyle bir hizmete sebep olan cemaati ben Ömer'de kim öpsün? Ben senin bana ne dediğine mi bakacağım? Sen karşındakini çocuk mu zannediyorsun? Benim Rabbim Allah'tır. Ben Cenab-ı Allah bana ne der diye bakar. Doğru gördüğüm hangi cemaat varsa, hizmetlerini gördüğüm hangi cemaat varsa hepsini desteklerim. Buraya gelmişsin. Günlerce, saatlerce televizyonlarından yeni televizyon kanalları açtılar. Defterler, dergiler basıp insanlara dağıtıp, hizmet edip, sohbet edip Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelerini anlatıyorlar. Kolay mı bu? Sen ne anlatıyorsun? Söyle bakayım bana kaç dakika senin beni tenkit eden adam oldu kimsen. Sen yaptığın hizmeti göster bakayım bana. Bu insanlar kitaplar yazıp kimseden para toplamadan Allah için hizmet yapıyorlar. Sen bir tane mektup dahi yazmıyorsun oturduğun yerde. Sadece dedikodu iftira ediyorsun. Seni mi öveceğim ben? Yap aynı hizmeti, seni övmezsem istediğini söyle. Onun için böyle ufak tefek şeylerle boş işlerle uğraşma. Gördüğümüz kadarıyla Kur'an'ı anlatıyorlar. Sünneti anlatıyorlar. Hiç kimseye diyorlar başka yolda git. Dinsizliği yıkma uğraşıyorlar. Cenab-ı Allah onlara o yönde güç kuvvet vermiş. O yönde hizmet ediyorlar. Allah kuvvetlerini artırsın.
Maşallah. Maşallah çok güzel gerçekten. Güzel, güzel. Doğruları söylüyor. Hocamız gerçekten gecesini gündüzünü yıllarca değil mi? Hayatını vakfetmiş ve bu şekilde devam ediyor. Onun hakkında eleştiri yapmadan önce bir düşünüp bu kadar 300 kitap dünyanın her yerinde her şeyi göze almış. Değil mi? Allah'ın varlığını, yüceliğini her yerde anlatıyor tüm dünyada.
Hiçbir karşılığını beklemeden.
Kimsenin yapmadığı bir şey ama oturduğu yerden eleştirmek çok kolay tabii.
Evet, o ücret istenmemesi konusu Kur'an'da da ayetle geçiyor.
Evet. Diğer bir konu beni hayrete düşünen diğer kanı yani belki herkes. Mesela dünyada herkesin üzerinde büyük bir büyü var yani. Herkes uyuyor gibi. Mesela hadislerden bahsediyoruz. Hadislerde Mehdiyet'le ilgili hadisler var. Mesela bir tane kâin çıkarıyorlar. Geçen gün yine gazetede vardı. Gözü kapalı böyle çirkin bir suratıyla gösteriyor. Diyor ki şöyle, ileride şöyle olacak. 2012'de böyle olacak. Şurada şu olacak. Burada hiçbiri de çıkmıyor. Çoğu şeyde çıkmıyor biliyorsunuz işte. Belki bir tane tutturmuşsa. Bilemeyeceğim. Ama hadislerde Peygamber Efendimiz söylediği her şey çıkıyor. Esasında her gün bütün dünyada olay olması lazım. Herkesin Mehdi'yi araması gerekiyor. Ama kimse, herkes sanki büyülenmiş gibi hiçbir yerde bu konu gündemde değil. Değil mi? Güneş ve ay tutulması Ramazan ayı içinde olacak, 15 gün arayla olacak diyor. Ve gerçekten çıkmış. 1981 yılında, 87'de iki kere üst üste. Fırat'ın suyu kesilecek diyor, çıkmış. Irak-İran savaşından bahsediyor, olmuş. Kabe'de kana katılır ilk defa oldu. İşte bir kuyruklu yıldız geçecek diyor oldu. Ya bunlardan bir tanesini, iki tanesini bilen insanı her gün şey yapıyorlar, acayip büyütüyorlar, her gün basında yer alıyor. Ya bu zaten büyük bir. Mesela Müslüman kardeşlerimizde de böyle bir şey oluyor. Mesela hadislerin hepsini uyguluyorlar, değil mi? Hadislerin hepsini ele alıyorlar ve ibadetlerinde uyguluyorlar. Ama Mehdiyet'le ilgili hadisler de var. Onlar da hadis. Bunları niye titizlikle gündeme alıp gece gündüz bunu konuşup ve oluştuğunda da değil mi? Gereğini yerine getirmiyorlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet.
Çok doğru.
Ben bunu
çok
yani her zaman hani düşündükçe hayret ettiğim
çok, konu. Çok doğru söylüyorsun. Çünkü bir de mesela Mehdiyet'le ilgili hadisler olay gerçekleştiği zaman yani doğruluğu %100 hale gelmiş oluyor. Mütevatir oluyor. Yani çünkü gelecekle ilgili bir bilgiyi ancak Allah bilebilir.
Kesinlikle.
Ve Allah bunu dilediği elçisine bildirir. Şimdi 1400 sene önce bu dönemde olacak bir tane iki tane değil yani yüzlerce olay anlatılıyorsa ve bunlar 30 sene gibi çok kısa bir zaman diliminin içinde peş peşe çıkıyorsa yani Gökalp hocamın dediği gibi yani bunun dünyadaki birinci ana konu olması lazım. Hakikaten çıkıyor bir tanesi yok işte bu sene falanca takım şampiyon olacak diye zaten %50 ihtimal ya da bilemedin %30 ihtimal. Onu da çoğu zaman tutturamıyor. Tutturunca da bildi diye olay çıkartıyorlar. Yani
bir ahtapotu seyrettik
aylarca. Ha mesela ahtapot ha yani düşünsene mesela bunu bütün dünya internet sitelerine yok ahtapot şunu tuttu bunu tuttu. Yani şimdi burada çok büyük bir olay gerçekleşiyor ve bunu bütün dünya ispat derecesinde görme imkanına sahip. Yani çünkü hiç o kitaplar 500 senelik kitaplar hadislerin bulunduğu. Öyle hani bundan 20 sene 30 sene önce yazılmış kitaplar değil ki. 500 sene önce, 600 sene önce, 800 sene önce yazılmış kitaplarda 1400 sene önce rivayet edilmiş bilgiler, hadisler var ve biz bu olayları yaşıyoruz yani. Bu hakikaten çok doğru. Müslümanların buna çok büyük titizlik göstermesi lazım.
Evet.
Başka bir hadisle ilgili, onunla uyguladığı sünnetle ilgili o derece emin olamazken evet. Ama ay güneş tutulmasını, Kabe baskınını, Afganistan savaşını, İran-Irak savaşını Peygamber Efendimizin söylediği kesin. Çünkü başka hiç kimse o zaman söyleyemez bunu. Allah'ın vahyi dışında bir bilgi böyle bir şeyi kimseye söyleme imkanı vermez. O zaman onun devamında da deniyorsa ki bir Mehdiyet dönemidir bu.
Evet.
Ahir zamandır, yani son dönemdir, kıyamet yakındır. Buna göre Müslümanların şu şekilde hareket etmesi gerekir. Bunu ana konu yapıp sürekli bundan bahsetmesi gerekir. Allah razı olsun. Bunu Türkiye'de hocamız başlattı. Şimdi inşallah birçok Müslüman kardeşlerimiz, gruplar, cemaatler buna devam ediyor. Buna da hiç bırakmadan devam etmek lazım. Evet. Bu en ana konumuz Allah'ın izniyle.
Doğru, inşallah.
Bir de yani tabii ki bu gerçekleri önceden hadislerde de belirtiliyor. Kur'an'da bir mesela şifrelerden bahsediyoruz işte zaman zaman. Bu proton sayısı, işte proton hikayesinde proton Kur'an'ın kendinde geçiyor. Hı. Yani şifreli bir şekilde proton geçiyor ve protonu bulan bilim adamının adı Proton. O yüzden Proton ismini alıyor. Ama da 1400 önce geçiyor.
Hı.
Yani zaten alacağı, yani şifreli bir şekilde belli, onun bulacağı zaten var olan bir şey proton, ama keşfeden bir bilim adamı adı Proton.
Evet.
Mesela DNA tabii. Aynı şekilde.
Tabii, yani kaderde belli olduğunu gösteriyor.
Olsun tabii.
O ismi zaten Allah yaratıyor.
Allah
koyuyor.
Tabii.
Şuresi geldiğinde sadece o ortaya çıkıyor.
Aynen. İşte
Hazreti Mehdi gibi, Hazreti Mehdi de Allah'ın ayetinde de bildirdi. İslamiyet'e hakim edecek kişi inşallah. Ona işaret ediyor.
Vesile olacak.
Değil mi? Evet, o vesile edecek. Şimdi tam bu alametlerden bahsettik. Onunla ilgili bir videomuz var. Onu da izleyelim, sonra konuşuruz inşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süre gelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı, 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Gerçekten de çok önemli bir konu bu. Yani bütün veriler, yani Peygamber Efendimiz söylediği şeyler ortaya çıkmış. Ama herkes hala olayın farkında, yani uyuklama şeklinde devam ediyorlar. Onun için bir an önce yani uykudan ayılmamız gerekiyor. Gerçekten de hocamızın bu faaliyetleri insanları uykudan uyandırmak için çok önemli. Dünyadaki en önemli faaliyetler bunlar inşallah. Gerçekten insanlar neden yaratıldığının farkında değiller. Yani insanlar zannediyor ki, mesela konmuş eden Allah'ın bir ayetinde Yüce Rabbimiz diyor ki, ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani insanın yaratılışında ikinci bir amaç yok aslında. Ama yani insan, yani inanan insanla inanmayan insan arasında aslında bir fark yok. İnanan insan da yemek yiyor, inanmayan insan da. Değil mi?
Evet.
Her şey aynı yani. İşe gidiyor, evleniyor. Yani hiçbir fark yok yaşam şeyinde. Ama insanlar hiçbir zaman bunları düşünmüyor.
Tabii. Hatta nasıl yaşadığında fark var.
Evet, nasıl yaşadığında var. Birisi mesela, aslında ölüm de çok yakın. Ölüm bir son değil, ölüm bir başlangıç. İnşallah. Ölüm çok yakın. Her an ölebiliriz yani.
Evet.
Onun şeyini, mesela bir üniversiteyi bitireceğim, bir tane kağıt parçası alacağız diye, diploma alacağız diye gece gündüz çalışıyoruz değil mi? O kitaplarda ne olduğunu öğreniyoruz. Ama bizi yaratan Yüce Rabbimiz bize imtihan edeceği kitabı gösteriyor. Kur'an-ı Kerim. Siz bundan sorulacaksınız diyor. Kovmuş yatan Allah'a sınır. Fakat biz insanlar o kitabın içinde ne olduğunu bilmeden hayatlarını bitiriyorlar.
Ve bunu makul bir şey gibi görebiliyor. Halbuki yani işte o da mesela yobazlığın bir zararı, ki Allah'ın izniyle o da ahir zamanda yok olacak. Dini insanlara Kur'an'daki şekliyle anlatmadığı için uzun yıllarca sözde bir takım din adamları, yani hepsini tenzih ederim, bir kısmı için söylüyorum. İnsanlar dini başka türlü algılamışlar. Halbuki Allah'ın dinini Kur'an'a göre yaşadığı zaman bir insan, ona dünyada da güzellik var, ahirette de güzellik var. Dediğin gibi yani yapılan şeyler değişmiyor ki. İnanan da uyuyor, kalkıyor, yemek yiyor, işte geziyor, tozuyor, oturuyor, sohbet ediyor, gülüyor, eğleniyor, işte evleniyor, çoluk çocuk sahibi. Dünyadaki her şeyden, zaten nimetten, Allah'ın sınırları içinde o da istifade ediyor. Hatta zaten Allah'a iman eden bir insan tevekküllü olduğu için, gelenin Allah'tan geldiğini bildiği için, şükrederek baktığı için her türlü nimetten çok daha fazla zevk alıyor. Çünkü Allah'a tevekkül ediyor. Bir sıkıntı olduğu zaman sabrediyor. Allah'tan geldiğini bilip tevekkül ediyor. Nimet olduğu zaman Allah'a şükrediyor. O zaman o nimetin güzelliği kat ve kat artıyor. Ya tabii ki hepsinden çok daha önemlisi, zaten yapması gereken bu olduğu için Allah'ın sınırları içinde yaşayıp ahirette cennete gitmeyi umuyor.
İnşallah.
Yani şurada hayat dediğimiz şey işte maksimumu 80-90, hani 100 olsa çok büyük sürpriz oluyor. Zamanın nasıl geçtiğini hepimiz farkındayız. Yani günler böyle artık haftalar gün gibi geçiyor. Yıllar ay gibi geçiyor. Bir anda insan bir bakacak yaşlanmış, bir bakmış ölecek. Birçok insan da hiç o evrelere gelmeden genç bir yaşında, hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani belki hakikaten 10 saniye sonra bu gerçekleşebilir. Öleceğiz. Dolayısıyla mutlaka birinci konu olarak herkesin hayatına bunu alması gerekiyor. Yani mutlaka düşünüp ben niye buradayım? Ömür kısa, sonsuz bir ahiret beni bekliyor. O zaman ne yapmam lazım? Bunu mutlaka düşünüp hayatını buna göre yaşaması lazım. Allah'ın izniyle böyle yaşayan insan da önümüzdeki dönemde kendisini çok güzel günlerin beklediğini, çok mutlu günlerin beklediğini, Allah'ın affıyla da inşallah cennete umum edeceğini görecek.
İnşallah.
Zamanımız herhalde şey yapmış.
Şey 00.30'dan itibaren Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza A9 TV, TV Kayseri, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya Noktu TV sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Adıyaman Asu TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harun Yahya Noktu TV'den takip edebilirsiniz.